Ayrım 25, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 321. 22, Girit. Yorulmuştum ama gençtim ve gençliğin doymazlığı ağırdır. İnsanın sınırlarını kabule tenezzül etmez. Çok şey ister, az şey yapabilir. İsteklerimi elde etmeye çalıştım ama mücadele etmekten yoruldum. Dağlarımızla karşılaşmak, kocaman yana yatmış fesleri ve yaygın gülüşleriyle yaşlı savaşçılarımızı görmek, tekrar özgürlük ve savaşlar konusunu konuşmak, baba toprağına ayak basmak ve güç kazanmak için ata toprağına dönüyordum. Babam sordu, "Nereden geliyorsun?" "Çok uzaktan," diye karşılık verdim ve Sina'da keşiş gibi başımdan geçen macera üzerine hiçbir şey söylemedim. Azizleşmek için yaptığım ikinci yolculuktu bu. Hatırlarsınız, ilkinde çocukken koşmuş, limana inmiş, denize açılmaya hazırlanan bir geminin sahibini bulmuş, keşiş olayım diye beni Aynaroz'a götürmesini rica etmiştim. Gemi sahibi kahkahayı basmıştı. "Eve, eve," diye bağırmış, bir piliçmişim gibi ellerini çırparak avuçlarını vurmuştu. Şimdi de peder Joachim dünyaya dön diye bağırmıştı. "Bugün gerçek manastır odur. Sen orada azizleşeceksin." Hız kazanmak için baba toprağına döndüm. Dışarı çıktım, tarlalarda gezdim, dolaştım, çobanlar ve çiftçilerle beraber yedim, içtim. Bütün bir Girit'in kah su baskınları, kah yoksulluk, hastalık ve düşmanlarla nasıl mücadele ettiğini, manastırların bütünüyle sahte ve tembel olan hayatına karşı nasıl ters düştüğünü görerek utandım. Ya onun isteğine karşı gelmek, ona ihanet edip keşiş olmak isteyen ben? Peder Joachim'in hakkı varmış. Dünya bizim manastırımız. Gerçek keşiş, insanlarla beraber yaşayıp, yeryüzünde Tanrı'yla işbirliği yapan kimsedir. Tanrı bulutların üzerindeki bir tahtta oturmaz. Dünyada bizimle birlikte mücadele eder. Mücadele eden kişinin yolu yalnızca yalnızlık değildir ve düz bir yol izleyip Tanrı'nın evine giden gerçek ibadet, yiğitçe çalışmaktır. Gerçek savaşçı bugün böyle ibadet ediyor. Bir Giritli bana şöyle demişti. Cennetin kapısı önüne geldiğin ve bu kapı açılmadığı zaman kapının tokmağını tutup çalma, omzundan tüfeğini indir ve bir el ateş et. Ben sormuştum, Tanrı korkar da kaçar mı sanıyorsun? Yok be oğlum, korkmaz ama senin savaştan döndüğünü anlar da kapıyı açar. Artık kavgayı bitiren, çektiklerini içlerinde durulaştıran ve şimdi ölümün eşiğinde dikilip içtenlikle arkalarına son sakin bakışlarını atan, köylü ve yaşlılarınkiler kadar derin sözleri okumuş bir adamdan asla duymuş değildim. Bir öğle vakti dağın birinde yaşlı bir adamla karşılaştım. Kuru ve inceydi, bembeyaz saçları, her yanı yamalı bir şalvarı, delik çizmeleri vardı. Giritli çobanların adeti olduğu üzere sopasını omzuna atmıştı. Yavaş yavaş taştan taşa sekiyor ve ikide bir durarak çevresindeki dağlara, aşağıdaki ovaya ve uzakta bir yarım adanın arasından şerit halinde görünen denize bakıyordu. Uzaktan bağırdım. "Uğurlar olsun," dedi. "Tek başına buralarda ne arıyorsun?" "Veda ediyorum oğlum, veda ediyorum." "Bu ıssızlıkta kime veda ediyorsun? Kimseyi görmüyorum ben." İhtiyar kızdı, başını salladı. "Hangi ıssızlık? Sen dağları, denizi görmüyor musun? Tanrı bize neden göz verdi? Tepende kuşları duymuyor musun? Tanrı bize neden kulak verdi? Buna ıssızlık mı diyorsun sen? Benim dostlarım bunlar. Ben onlarla konuşuyorum, onlar benimle konuşuyor. Sesleniyorum, karşılık veriyorlar. Çoban olarak iki kuşak boyunca onlara arkadaşlık ettim. Şimdi ayrılma saatimiz geldi. Artık akşam oldu." Ben yaşlılıktan gözlerinin bulanık gördüğünü sandım. "Ama vakit henüz öyle," dedi. "Boş ver." Başını salladı. "Ben ne söylediğimi biliyorum. Akşam oldu dedim sana. Sağlıcakla kal." Ona cesaret vermek için, "Eceli sen alt edeceksin dede," dedim. Güldü. "Ben onu alt ettim bile, sen merak etme," diye karşılık verdi. "Alt üst ettim namussuzu, çünkü ondan korkmuyorum. Sağlıcakla kal, sen de yen onu delikanlım. Haydi, hayır doğam seninle olsun." Yüreğim bir türlü yaşlı adamın gitmesine razı olmuyordu. "Adını bana bağışla da seni hatırlayayım. Nah işte eğil, bir taş al, ona sor, sana söylesin. Kavrohori'den ihtiyar Manusas'tır," diyecek. "Eh artık yeter, kusura kalma, malum acelem var. Haydi Tanrı'nın hayrı üstüne olsun," dedi ve iyi göremediği için sendeleyerek tekrar tırmanmaya koyuldu. Gerçekten biz ölümü yenemeyiz ama ölüm korkusunu yenebiliriz. Bu dağlı ihtiyar eceli sükunetle karşılıyordu. Dağlar onun ruhunu yüceltmişti. Ecelin önünde diz çökmeye tenezzül etmiyordu. Ondan sadece süre istemekteydi. Eski dostlara veda edebilmek için birkaç gün. Temiz havaya, çalılara, taşlara veda. Aşağıda verimli Mesara Ovası'nda Faisto'nun yakınında bir gün başka bir ihtiyarı gördüm. 100 yaşında vardı. Basık evinin önüne oturmuş güneşleniyordu. Gözleri iki yara gibi kırmızıydı, burnu akıyor, ağzından salyalar damlıyordu. Tütün ve sidik kokmaktaydı. Köye girdiğim sırada bir torunu bana dedesinden söz ediyor ve gülüyordu. Çocuklaşmış diyordu, git onu gör. Her akşam çeşmede oturur, kızların testilerini doldurmaya gelmelerini beklermiş. Kızların takunya seslerini duyunca boynunu uzatırmış. Yarı kör olduğu için onları pek seçemez, ellerini uzatır, bağırırmış. Kimsin sen kız? Gel kızım. Hayır duam üstüne olsun, yaklaş da seni göreyim. Kız güler yaklaşırmış. İhtiyar da avucunu kızın yüzüne atar, yemek istercesine hırsla okşar, doymadan burnunu, ağzını, çenesini yoklar, boynuna inmek ister ama kız çığlığı basar, izin vermez, kahkaha atarak kaçarmış. İhtiyarcık da eli açık kalır, içini çekermiş. Torunu, onu duymalısın diyordu. Manda gibi nasıl iç çektiğini duyman gerek. Bir gün ona sordum. İyi ama dede, niçin içini çekiyorsun? Neyin var? Neyim olacak dedi ve gözyaşları boşandı. Gözlerin yok mu, görmüyor musun ulan? Toprağa gidiyor, arkamda bu kadar güzel kızı bırakıyorum. Ah, kral olsaydım da hepsini kesip beraberimde götürebilseydim. Üzüntüye kapılır ve mani söyler. Ah geçmiş günlere, an geçmişlere. Ah geri dönselerdi, bari yılda bir kere. Torununun konuşmasını dinliyor ve yüzlük çınarı görmek için acele ediyordum. Küçük evini gösterdiler. Baktım, güneşte oturmuş güneşleniyor. Yanına sokuldum. Dede dedim, duyduğuma göre 100 yaşındaymışsın. Söyler misin bana bu 100 yıllık yaşamı nasıl buldun? Kızarmış kurnaz gözlerini kaldırdı. Bir bardak soğuk su gibi oğlum. Peki susuzluğun hala devam ediyor mu dedi. Lanet okuyormuş gibi elini havaya kaldırdı. Susuzluğunu yitiren kişiye lanet olsun dedi. Libya denizine bakan bir manastırda 3 gün kaldım. Zamanın geçmediği manastır hayatı, oraya hakim olan eski tempo, hınzırca ya da dürüst bakışlı gözleri, sivri sakalları, boş işkembeleri ve bazen budama bıçağını ya da çapayı, bazen de kutsal çanakla vazoyu tutan kocaman elleriyle keşişler her zaman hoşuma gitmiştir. Günlük kokusundan şafak sökerken, kiliselerdeki titrek seslerden ve sonra hep birden büyük yemekhaneye acı zeytinyağı kokusu ile karışmış, ekşi bir kokunun duyulduğu sofraya gidişimizden hoşlanıyordum. Akşamüstü de manastırın terasındaki alçak sesli sohbetlerle dünyanın uzak yankısıyla dolu ağır sessizlikler. İsa'dan çok az söz ediyorduk. O yanımızda bulunmayan, göğe gitmiş ve uşaklarını kalesinde bırakmış ciddi bir efendi. Onlar da utanmadan hücrelerini açan, mahzenlere inen, yumuşak yataklara uzanan farelere benziyorlardı. Kedi yoktu, onlar da cirit atıyorlardı. Kedi birden görünüverse masalar nasıl devrilir ve efendinin nişanlıları çığlığı basardı. Bir gün bir keşişle manastırın kapısında otururken çok sevdiğim asisiyle Aziz Francesco'ya getirdim sözü. Adını ilk kez duyuyordu. Frank Aziz'iydi, sapıkların mezhebinden. Keşiş yüzünü ekşitti ama içindeki Rum merakı galip geldi. ''Peki söyle bakalım da dinleyelim.'' dedi. Mahkum etmeye hazır bir halde ellerini göbeğinin üzerinde birleştirdi. Ben bu aziz diye başladım. İbadet ederken Tanrı'ya şöyle diyordu. Tanrım, cehennemin varlığını bildiğime göre cennetten nasıl zevk duyabilirim? Tanrım, ya cehennemliklere acı ve onları da cennete sok ya da bana izin ver cehenneme ineyim de onları avutayım. Bir grup kuracağım ve amacımız cehenneme inip cehennemlikleri avutmak olacak. Eğer acılarını azaltamazsak biz de cehennemde kalalım, onlarla birlikte acı çekelim. Keşiş kahkahayı bastı. Ben de sana bir masal anlatayım dedi. Bir zamanlar bir paşa ziyafet vermek üzere bir yoksulu davet etmiş. Önüne bir tabak zeytinle bir tabak siyah havyar koymuş. Yoksul zeytinlere bakmamış bile. Habire havyar yiyormuş. Paşa ona zeytin de ye ahbap demiş. Öteki yanıt vermiş. Havyar da iyi paşa efendim. Anladın mı? Cennet siyah havyardır. Bağışla ama dostun Francesco mu? Ne diyorsan işte, bu da La Frank'in biriymiş. Ayrılacağım gün güneş doğmadan sabah duasına gitmiştim. Keşişlerin Tanrı karşısında okudukları titrek sesli monoton duayı ve çok eski dindarların gün doğmadan Tanrı'ya günaydın demek için buldukları pişmanlık dolu acıklı sözleri dinlemek için can atıyordum. Tanrı, Tanrım, sana dua ediyorum. Ruhum sana susadı. Tenim geçilmez, ıssız ve susuz toprağa uzandı. Uzakta henüz sabahın sisi altında bembeyaz, alabildiğine uzak, aşılmaz, ıssız, ta ilerideki Arabistan çöllerinin içine varan Libya denizini gördüğüm bir pencerenin yanında kilisenin arkalıklı bir sandalyesinde oturdum. Kuşlar da keşişlerle birlikte uyanmış, onlar da titrek sesleriyle ötmeye ve ışığın neşesini tatmaya başlamışlardı. Avlunun ortasındaki servinin tepesi ağarmaya yüz tutmuştu bile. Ama onun yanındaki portakal ağacının yaprakları hala koyu yeşil bir karanlığın içine gömülüydü. Zangoç hücrelerin çevresinde devrini bitirmiş, keşişleri uyandırmış, şimdi yarı karanlık kiliseye girerek başlığının arka kısmını çıkarmış, kapıya tahta çanı asmıştı. Öyle ki eşik tepeden ışıyınca koyu siyah, kıvırcık sakalları ve omuzlarına sarkan saçları parlamıştı. Uzun boylu esmerdi, bedeninden gençlik taşıyordu. Böyle bir bedenin kaderinde kadın kucaklamanın ve çocuk yapmanın yazılı olmaması çok yazık. Oğullarıyla kızları dünyaya bir güzellik katabilirlerdi. Ben dünyanın kayıplarının ne sıklıkta Tanrı'nın kazancına dönüştüğünü düşünürken bir kadın çekingen bir tavırla kapıda göründü. Başında siyah bir örtü, kucağında bir çocuk vardı. Başrahip bana gülümseyerek yakın bir köyden yeni evli bir kadının yeni doğan çocuğu için gelip hayır duası okutturacağını ve hayrete kapılmamamı söylemişti. Kadın çok güzelmiş ve kem gözler ona nazar değdirirmiş. Kadın başı eğik kapıda durdu ve başrahibin duasını bitirip buhurdanıyla yaklaşmasını bekledi. Hava değişmiş, ağır keşiş soluklarına kadının nefesi karışmış gibime geldi. Sanki kilise süt ve yeni evli kadının yeni yıkanmış saçlarından sızan defne yağı kokuyordu. Başrahibin uykulu sesi canlandı. Tam o sırada neşe verici duayı okuyordu. Tanrı Efendimizdir ve bizi o meydana getirdi. Günah işlemiş olan kişi Tanrı adıyla bağışlanmıştır. Rahipler sandalyelerinde sallandılar, döndüler, yan yan kapıya baktılar. 2-3 tanesi öksürmeye başladı. Zangoç kadının yanına sokuldu, kulağına bir şey söyledi. O da başını kaldırmaksızın 2 adım ilerleyip kapının yanındaki iskemleye oturdu. İnsan ruhların huzurlarını kaybettiğini ve ben dahil bütün keşişlerin duanın bitmesini beklediklerini hissediyordu. Artık güneş görünmüştü, avlu ışıkla doldu, kırık ışık demetleri kiliseye girdi, kutsal tasvirler ve keşişlerin yüzleriyle elleri aydınlandı. Hepsi sandalyelerden indiler, şükür Tanrı'ya, şükür Tanrı'ya diye iç çektiler. Dua bitmişti. Başrahip cübbesini giydi, buhurdanlığı aldı. Çıngırakçı onun ardında kutsal küpeliği taşımaktaydı. Kadın kapıda durdu, bütünü aydınlandı, başörtüsünü aralamıştı. Bütün yüzü göründü. Gözlerini kaldırdı, hayır duayı okumaya başlamış bulunan başrahibe baktı. Başrahip bebeğin başına avucunu koymuştu. Sonra kadın gözlerini çıngırakçıya dikti. İri siyah, üzgün gözlerinde anlatılamayacak bir tat vardı. İvrion manastırındaki Protatos Meryem'in gözlerini hatırladım. Aynı tatlılık, ananın oğlu için duyduğu acının aynısı. Bebek birden ayaklarıyla debelenip ağlamaya başladı. Ana da onu susturmak için bluzunun düğmelerini açtı, memesini çıkardı, bebek memenin başını yakaladı ve sustu. Bu anı hiçbir zaman unutamayacağım. Yeni evli kadının yuvarlak, bembeyaz göğsü aydınlandı. Artık hava daha çok süt ve çok hafif ter kokuyordu. Kadının omuzlarının arkasında masmavi Libya denizi uzanmaktaydı. Bir ara başrahibin dili dolaştı ama Tanrı içine çabucak hakim oldu ve hayır duayı kendini utandırmadan bitirdi. Avluda Zangoç'un yanına yanaştım. İçimde onunla konuşmak için bir istek duydum ama ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Peder Nikodimos diye söze başladım. Keşiş yürüyüşünü hızlandırarak hücresine girdi. Bir saat sonra hoşlandığım gibi yaya olarak yola koyuldum. Aradan kaç yıl geçti, 40 mı, 50 mi? Manastır kafamdan silindi. Onun yerinde sadece Libya denizinin üzerinde beyaz, yuvarlak, ölümsüz bir ana göğsü kaldı. Ertesi gün bir köyün yakınında geceledim. Karnım açtı, bütün gün taşlar arasında yürümekten yorulmuştum. Köyde kimseyi tanımıyor, kimsenin adını da bilmiyordum. Ama sakindim. Bir Girit köyünde insanın hangi kapıyı çalarsa çalsın açılacağını, hatırı için sofra düzüleceğini ve evin en iyi çarşafları üzerinde yatacağını biliyordum. Girit'te yabancı, hala tanınmayan tanrıdır ve önünde bütün kapılarla bütün yürekler açılır. Köye girdim, artık hava kararıyordu, bütün kapılar kapalıydı. Avlulardaki köpekler yabancı yürüyüşünün kokusunu aldılar ve havlamaya başladılar. Nereye gideyim, hangi kapıyı çalayım, bütün yabancıların sığındığı yere, papazın evine. Köylerimizde papazlar pek yetişmiş değildir, okumaları azdır. Hristiyanlığın dogmaları üzerinde tartışma yapamazlar ama İsa onların yüreğinde yaşar ve kimi zaman bir savaş yaralısının başucunda, kimi zaman çiçek açmış bir badem ağacının altında onu otururken görürler. Ufak tefek bir yaşlı kadın elinde kandille bu saatte köye girenin kim olduğunu görmek için ortaya çıktı. Ben de durdum. Korkmasın diye sesime tatlı bir ton vererek, ömrün çok olsun teyzeciğim dedim. Yabancıyım, yatacak yerim yok. Ne olursun papazın evini göster. Baş üstüne oğlum, taşlara takılma diye kandil de alayım. Şükürler olsun Tanrı'ya ki toprağı başka, taşları başka yere koymuş. Taşlar bize rastladı, yere baka baka ardımdan gel. Elinde kandille öne geçti, köşeyi döndük, kemerli bir avluya vardık. Önünde bir fener vardı. Yaşlı kadıncağız, işte papazın evi dedi. Kandili kaldırdı, yüzümü aydınlattı, içini çekti. Bir şey söyleyecek gibi oldu, vazgeçti. Teşekkür ederim teyzeciğim dedim, kusuruma bakma, hayırlı geceler. O bana bakıyor, gitmiyordu. Tenezzül edersen dedi, buyur, benim fakirhanede kal. Fakat ben o sırada papazın kapısını çalıyordum bile. Avluda ağır ayak sesleri duydum, kapı açıldı. Karşıma uzun saçları omuzlarına dökülmüş, bembeyaz sakallı bir ihtiyar çıktı. Kim olduğumu ve ne istediğimi sormadan elini uzattı. ''Hoş geldin'' dedi, ''yabancı mısın? Buyur, içeri gir.'' Girdim, sesler duydum, kapılar açılıp kapanıyordu. Bazı kadınlar hızla sıvışıp yandaki odada kayboldular. Papaz beni içeri sokup kanepeye oturttu. Papazın karısının, yani karımın kusuruna bakma, biraz keyfi yok. Sana yemeği ben hazırlayacağım, sofrayı ben yapacağım ki yemek yiyesin, uyuyacağın yatağı da ben yaparım. Sesi ağır ve üzgündü, ona baktım, benzi çok solgun, gözleri ağlamış gibi şiş ve kırmızıydı. Aklıma hiçbir kötülük gelmedi. Yedim, uyudum. Sabahleyin papaz gelip bana bir tepsi içinde süt, peynir ve ekmek getirdi. Elimi uzattım, teşekkür ve veda ettim. ''Tanrı'nın yardımı seninle olsun oğlum'' dedi. ''İsa yardımcın olsun.'' Ayrıldım. Köyün kenarında bir ihtiyar göründü. Elini göğsüne götürdü, beni selamladı. ''Geceyi nerede geçirdin oğlum?'' diye sordu. ''Papazın evinde baba.'' karşılığını verdim. İhtiyar içini çekti. ''Ah zavallı'' dedi. ''Peki bir şey anlamadın mı?'' ''Neyi anlayacaktım?'' ''Oğlu, biricik oğlu dün sabah öldü. Onun için ağlayan kadınları duymadın mı?'' ''Hiçbir şey duymadım baba, hiçbir şey. Evin iç odasındaydı. Herhalde sen duymayasın da üzülmeyesin diye yavaş yavaş ağlıyorlardı. Haydi uğurlar ola.'' Gözlerim sulanmıştı. İhtiyar hayretle sordu. ''Ne ağlıyorsun, sen gençsin. Daha ölüme alışmadın, haydi güle güle.'' Girit iyi ama sadece kuvvet kazanmak için. Birkaç ay sonra yine kabıma sığamaz oldum. Yollar daraldı, baba evi küçüldü, avlusundaki fesleğenlerle kadifeler kokularını kaybettiler. Eski dostların nelerle yetinmiş olduklarına bakarak ürperdim. Ben asla dört duvar arasına bir yazıhaneye kapanamam diye yemin ediyordum. Asla rahat yaşam uğruna gevşemeyecek, ihtiyaçla anlaşmış olduğuma dair imzamı vermeyeceğim. Limana iniyor, bir daha iniyordum. Bana kurtuluş kapısıymış gibi geliyordu. Açıp kaçacaktım. Babam sessizce gidip geldiğimi, gülmediğimi görüyor, kaşlarını çatıyordu. Bir gün anneme şunları söylediğini duydum. ''Bu senin oğlun kimdir? İçinde hangi kurt var? Önüne bakıp da kolunun ulaştığı şeyleri anlamaya bakmıyor. Daima ileriye, ulaşılamayacak şeylere bakıyor. Gelecekteki 10, eldeki 5'ten iyidir.'' diyor. Keşke yalancı çıksam ama oğlumuz masalların sözünü ettiği, dünyanın öbür ucuna gidip ölümsüzlük suyunu bulmak üzere yola çıkan Tanrı'nın budalalarına benziyor. Söylüyor, söylüyor, rahatlamıyordu. Yazıhane açmamı, dostlar edinmemi, beni milletvekili seçsinler diye köylerde dostluklar kurmamı, yerli gazetede makaleler yazmamı, bir belge yayınlayıp dünyanın uçuruma gittiğini ve dümeni ele almak için yeni insanların gelmesi gerektiğini yazmamı bekliyordu. Bir gün kendisini tutamadı. ''Niçin işsiz dolaşıyorsun? Ne zaman yazıhane açıp işe başlayacaksın?'' dedi. ''Henüz hazır değilim. Neyin eksik?'' Hem hiçbir eksiğim yoktu ve hem de her şeyim eksikti. Beni gençliğin densizlik ve doymazlığı uğraştırıyordu. İçimde Tebes'in çilecileri mutlak olana karşı duydukları şiddetli arzuları işliyorlardı. Yolculuk yaptıkça dünyayı genişleten seyyahlardan da etkileniyordum. Cesaret buldum, tekrar henüz hazır değilim dedim. Atina Üniversitesi yetmedi. Daha ciddi bir öğrenim görmeliyim. Yani... Tereddüt ediyordum. Babam avlu penceresi yanındaki koltukta alışılmış yerinde oturuyordu. Bir sigarayı sarıyor, bozuyor, bana bakmıyordu. Günlerden pazardı. Güneş pencereden içeri giriyor, babamın güneşten yanmış ciddi yüzüyle kocaman bıyıklarını aydınlatıyordu. Alnında bir yara vardı. Herhalde bir Türk kılıcının açtığı yaraydı bu. Yani diye tekrar sordu ve başını kaldırıp bana baktı. Daha mı ileri gitmek istiyorsun? Nereye? Sesim titriyor gibime geldi. Paris'e diye cevap verdim. Babam kısa bir süre sustu. Sonunda peki dedi, git. Babam vahşi ve cahildi ama benim manen ilerlemem söz konusu olunca hiçbir şeyi esirgemezdi. Keyifli olduğu bir sırada bir dostuna şöyle dediğini duydum. Külüstür bağda gitsin. Kuru üzüm, şarap, yağ bütün ürünüm. Oğlum için mürekkep ve kağıt olsun. Güvenim var. Sanki benimle birlikte benim, kendisinin ve tüm karanlık soyumuzun kurtuluşunu arzuluyordu. Bütün umutlarını bana bağlamıştı. Bir zamanlar daha çocukken ona İbranice öğrenip eski ahidi aslından okumak istediğimi söylemiştim. O zaman Megalokastro'da Yahudi mahallesi vardı. Hahamı çağırdı, haftada 3 gün gitmem ve bana İbranice öğretmesi için anlaştık. Ama bunu öğrenince ayranı kabaran akrabalarla dostlar babama koştular. Nedir bu diye bağırdılar. Oğluna acımıyor musun? Yoksa çarmıhçıların büyük cuma günü Hristiyan çocuklarını iğneli tekneler içine koyup kanlarını içtiklerini bilmiyor musun? Babam onların bağırmalarından ve annemin sızlanmalarından usandı. Bir gün bana belayı bulduk dedi. İbranice'yi bırak, büyüyünce öğrenirsin. Ona yabancı bir dil öğreneceğimi söylediğim zaman peki derdi, öğren ama bir şartla, yeni bir fanila giyeceksin. Anlaşılan zayıf olduğum için korkuyordu. Böylece daha Girit'teyken 3 yabancı dil öğrendim ve 3 fanila daha giymek zorunda kaldım. Öğrenci olarak Atina'ya gittiğimde bunları üzerimden attım. Babam tekrar peki dedi, git. Sevincime hakim olamadım, elini öpmek üzere eğildim ama o daha önce davranıp çekti. Ben papaz değilim dedi. Ertesi gün anamın elini öptüm. O da eğilerek bana hayır duada bulundu ve frenkleşmememi öğütleyerek boynuma içinde uğurlu ağaç parçası bulunan bir muska astı. Dedem bunu savaşta taşır ve kendisine kurşun değmezmiş. Babam beni limana kadar uğurladı. Ara sıra gözü bana kayıyor, huzursuzluk ve merakla yan yan bakıyordu. Ne olduğumu, ne istediğimi, niçin orada burada serserice dolaşıp Girit'te yerleşmediğimi anlayamıyordu. Limana varmak üzereyken, ''Galiba sen dedene benziyorsun.'' dedi. ''Ananın babasına değil, korsan olan benim babama.'' Sustu ve biraz sonra, ''Ama o gemilere saldırır, öldürür, yağma eder, ganimet toplardı. Ya sen? Nereye saldırıyorsun?'' Limana vardık, elimi sıktı. Haydi güle güle dedi, aklın başında olsun. Ve başını salladı. Biricik oğlundan hiç hoşnut değildi. Gerçekten ben nereye saldırıyorum? 25. ayrımın sonu. Sayfa 333.